Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com Özgür Sancar'la spor kazanını sunar. Hepinize merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Birlikteliğimiz 16.30'a kadar devam edecek. Bu birliktelik içerisinde, bu süre içerisinde özel söyleşileri de imza atacağız. Onlardan ilkiyle başlıyoruz. Sertaç Çanlı, şampiyon Anadolu Efes'in genç oyuncularından ve final maçında da çok önemli bir işlev gördü. Kendini aştı, potansiyelini geliştirdi. Sertaç Çanlı, Barcelona ile yapılan Euroleague final maçında ve sorularımızı yanıtladı bugün. Hep birlikte dinliyoruz.
Özgür Sancar özel röportaj.
Sertaç, tekrar hoş geldin yayınımıza. Her şeyden önce tebrik ederim. Gerçekten çok büyük bir başarı. Sadece Anadolu Efes için değil, bir kulüp için değil, Türkiye için büyük bir başarı. Çünkü Türkiye'yi temsilen bu kupayı aldınız. Tebrik ederim.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Böyle bir kupayı Türkiye'ye getirmek inanılmaz mutluluk verdi. 3 senenin bir emeği var bu kupa üstünde. İlk sene çok çalıştık. Yani finale kaybettik. İkinci sene çok iyi basketbol oynuyorduk. Çok iyi bir ritim tutturmuştuk. Ama elde olmayan sebeplerden ötürü yarım kaldı sezon. Üçüncü senenin sonunda bu bütün emeğimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz.
Geçen sene oynatılsaydı eğer Efes yine kazanır mıydı? Benim inancım bu yönde. O yüzden sormak istedim sana.
Ya, tüm takım olarak inancımız bu yöndeydi. Çok iyi bir atmosfer yakalamıştık. Çok iyi bir uyum yakalamıştık. Takım içinde ve saha dışında taraftarlarımızla birlikte. Ben inanıyorum ki takım arkadaşlarım da bana katılacaktır. Geçen sene eğer oynatılsaydı şampiyon olacağımıza inancım %100.
Bu anlamda Anadolu Efes'e haksızlık yapıldığını düşünüyor musun?
Haksızlık yapıldı, yapılmadı. Benim cevap verebileceğim bir konu değil. Çünkü elde olmayan sebepler var.
Salgın.
Salgın var, pandemi var. Kimsenin müdahale edebileceği bir durum yok ortada. Ve geçen sene salgının başıydı. Kimse nasıl davranacağını, bu pandemiye nasıl önlem alacağını daha bilmiyordu. Daha ortada net bir şey yoktu. Yani sezonun iptali hakkında hiçbir şey diyemezsiniz. Oynatılsaydı gene bir şey diyemezdiniz. Yani bu tamamıyla geçen seneye özel olarak alınmış bir karar. Ama bu sezonu atlatıp, yani geçtiğimiz sezonu atlatıp bu sezon hak ettiğimiz kupayı aldığımız için çok mutluyum.
Peki, harika bir iş yaptınız. Sevgili Sertaç Şanlı bizimle birlikte, Anadolu Efes'in genç basketbolcusu. Sertaç, Galatasaray'da da oynadın, başka takımlarda da oynadın. Ama rüştünü Ergin Ataman'la birlikte bence Anadolu Efes'te ispatladın. Çok kritik dakikalar aldın. Bu anlamda Anadolu Efes'in ve Ergin Ataman'ın senin nezdinde, senin kariyerinde çok özel bir yeri olmalı. Yanılıyor muyum?
Yani, tabii ki çok özel bir yeri var. Yani sonuca baktığımızda direkt olarak söyleyebilirim ki Ergin abiyle beraber Euroleague şampiyonu olduk. Yani, bu asla unutamayacağım bir şey.
Galatasaray'da değil mi?
Galatasaray'da Türkiye Ligi şampiyonluğu vardı. Ama Efes'le birlikte hem Türkiye Ligi şampiyonu olduk 3 sene önce ve Euroleague şampiyonu olduk. Yeri her zaman ayrı olacak bende.
Doğru. Avrupa'nın en iyi baş antrenörü Ergin Ataman diyebilir miyiz?
Şu an için denilebilir. Peki. Çünkü ortada Euroleague şampiyonluğu var. Ben tamamıyla bu sene için konuşuyorum. Herkesin kendi düşüncesi farklıdır ama benim için şu an öyle.
Anadolu Efes Türkiye şampiyonu da olacak mı? Şimdi çok önemli bir seriye başlıyorsunuz.
Ya inşallah Türkiye şampiyonluğu da kazanmak istiyoruz. Sezonu çifte kupayla kapatmak istiyoruz.
Peki, harika. Sertaç, bu arada kiralanan salonlarda antrenman yaparak Avrupa şampiyonu, Euroleague şampiyonu oldu Anadolu Efes. Değil mi? Bu da çok önemli. Bence öyle. Yani kendi tesisinin olması için Tuncay İlhan Anadolu Efes'in çok büyük mücadele veriyor. Ama çok da kolay olmayan koşullarda hazırlandınız. Sadece pandemi değil mücadele ettiniz. Ona rağmen bu şampiyonluk geldi.
Ya bu soruya ben cevap vermem çok zor. Bu soruya cevap verecek kişi Tuncay Özilhan, Alper Yılmaz'dır. Kulüp yetkilileridir. Bu soruya daha iyi cevap verebilirler onlar.
Peki. Var mı basketbol kamuoyuna vereceğin bir mesaj?
Bizi bütün sene desteklediler. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizim arkamızda durdular. Bize inandılar. Bizi şampiyonluğa en çok onlar inandırdılar. Bizden çok onlar inandırdılar. Sosyal medyadan gelen mesajlarla, geçen sezondan yarattıkları atmosferle bu takım şampiyon olacak dediler. Bize daha önceden inandılar. Herkese çok teşekkür ederiz.
Seni en çok duygulandıran mesaj hangisiydi Sertaç?
Ya şu an aralarından bir tane seçmek çok zor. Evet, aralarından bir tane belli bir mesajı seçmek çok zor.
Doğru.
Bütün mesajların yeri ayrı bende.
Kulüp taraftarları da değil mi? Galatasaraylar, Beşiktaşlar da çok destekledi Anadolu Efes'i.
canı gönülden desteklediler. Bu da iyi hissettirdi galiba size.
Evet evet, yani bütün ülke olarak Final Four zamanında herkesin desteğini arkamızda hissetmek bize ekstra bir motivasyon oldu.
Sevgili Sertaç Çamlı, şampiyonlukla ilgili, Euroleague şampiyonluğuyla ilgili fikirlerini sizlerle paylaştı. Çok teşekkür ederim Sertaç.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Tekrar görüşürüz. Hoşça kal.
Görüşmek üzere.
Özgür Sancar özel röportaj.
Radyo Spor.
Spor kazanında bugün. Galatasaray'da başkan adayları ortak canlı yayına çıkacak mı? Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Montero şampiyonlukla ilgili hangi çarpıcı açıklamayı yaptı? Fenerbahçe Portekizli teknik direktör André Villas-Boas'la mı anlaştı? Trabzonspor Sörloth için Leipzig'i ikna etti mi?
İşte tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası. Avrupa ve dünyadan ünlü futbol adamlarıyla telefon bağlantıları. Spor kazanında. Spor kazanı. Az sonra Radyo Spor'da.
Radyo Spor. Radyo Spor.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
Az önce Serhat Çanlı'yı dinledik. Anadolu Efes'in genç oyuncusu. Çok başarılı bir performans sergiledi final serisinde Euroleague'de. Bakalım Türkiye'de şampiyon kim olacak basketbol liginde, bunu hep birlikte göreceğiz. Özel röportaj bölümümüzü dinlemiştik az önce. Serhat Çanlı ile yaptığımız söyleşi devam edecek röportajlarımız, ama şimdi Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Teknik direktör Hüseyin Tok bizimle birlikte olacak. Biliyorsunuz bir Trabzonspor efsanesi, Trabzonspor'un meşhur golcüsü, en başarılı olduğu dönemlerde Trabzonspor'un arka arkaya Süper Lig şampiyonluğunu kazandığı dönemlerde takımın değişmez oyuncusu, temel parçasıydı. Ve Trabzonspor taraftarı büyük bir kampanya başlattı sosyal medyadan. Camp to Trabzonspor diyorlar Charlotte. Acaba Trabzonspor yönetimi Charlotte'ün kulübü Leipzig'le bağlantıya geçti mi? Bir formül üreterek en azından kiralık bir dönem, bir sezon Trabzonspor'da oynaması adına konuşma yapılıyor mu? Bütün bunlara bakacağız ve Sayın Hüseyin Tok'un konuyla ilgili yorumunu rica edeceğiz. Bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Eksik olmayın. İyisiniz umarım hocam.
Teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Sağ olun.
Harika. Ne diyorsunuz? Trabzonspor taraftarı çok istiyor ve bastırıyor sosyal medyadan Charlotte için. Acaba aynı baskıyı Trabzonspor yönetimi de Leipzig kulübüne yapıyor mu?
Evet. Şimdi şöyle, taraftarın tabii ki Charlotte hakkındaki beklentileri çok önemli. Çünkü Charlotte kiralık oyuncu olarak geçen yıl önceki sezon Trabzonspor'a yaptığı katkı gerçekten çok büyük. Yani hiçbir kulüpte böyle bir katkı, ilk geldiği sezon ne vereceği meçhul olan bir oyuncunun inanılmaz bir katkı yaparak Trabzonspor'u taraftarında tabii gönlünde tart kurdu. Bunun için tekrar iyi bir Trabzonspor'a bir kiralık oyuncudan bile önemli bir para kazanarak Leipzig'e gitti. Dönüşte şimdi Leipzig'de gerektiği kadar süre almadı. Almadı çünkü Leipzig takımın geniş bir kadrosu vardı. Ucunda oyuncular da gayet iyiydi yani bana göre. Çünkü Almanya Ligi'nde neredeyse şampiyon olacak bir takımı vardı Leipzig'in. İkinci oldular zaten. Şimdi tekrar oynamadığı için her taraftarın gönlünde acaba şöyle tekrar bize kiralık olarak gelir mi eder mi? Bunun hakkında haklı olarak bir istekleri var. Benim yaptığım istihbaratların bilgilerime göre yönetimin de böyle bir şeyi var, istihbaratı var, yani görüşmeleri var,
çalışması var
Leipzig kulübüne, ama tabi bu da sonunda gelecek olan ekonomik duruma gelecek. Acaba şimdi kaç oyuncu, 18 milyon euroya alınan bir oyuncuyu acaba Trabzonspor'a kiralık olarak ne kadar verirler? Bu da tabi hesap kitap işi, o kulübün tabi zarar etmemesi adına önemli. Ama burada ben şunu da söylemek isterim taraftarlarımıza. Tabii Charlotte'un az evvel de bahsettiğim gibi inanılmaz bir katkı yaptı yani Trabzonspor'a. Hem sempatikliği hem düzgün davranışlarıyla beraber hakikaten taraftarın hepimizin gönlünde tart kurdu. Ama acaba bu sene acaba aynı katkıyı verebilir mi? Yani bu da çok önemli. Çünkü o inanılmaz bir katkıydı önceki seneki verdiği katkı. Bu seneki acaba bu katkıyı verebilir mi? Ama vermese bile Charlotte'un genç olması, 22 yaşında olması çok büyük bir avantaj. Yani şimdi Trabzonspor bazı tecrübeli oyuncular zaten elinde vardı, bir iki tane tecrübeli futbolcu. İki tane daha aldı. Artık bundan sonra daha dinamik, daha genç oyunculara yönlenmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor Başakşehir böyleydi mesela. Bir sene iki sene gittim, ondan sonra dinamikliğini kaybetti. Yani yaş ortalaması yüksek bir takım oldu. Bunun sonucunda geçen yıl gördük sonuçlarını. Trabzonspor'da böyle bir hataya düşmemesi lazım. Charlotte tabii çok önemli bir futbolcu, almasında fayda var ama diğer transferlerde biraz daha dinamik, top kazanacak oyuncuları sahanın ortasına, sol beke, açık kenara dikini takip edecek oyuncular gibi böyle almasında fayda var diye düşünüyorum. Charlotte alınması tabii hepimiz açısından sevindirici. Trabzonspor taraftarların, Trabzonspor camiasının herkesin beğenisini kazanan bir futbolcu. Herkes alınmasını ister. Umarım ki alınır.
Siz ihtimal veriyor musunuz hocam kiralık olarak transferine ikna edebilecek mi Leipzig kulübünü Trabzonspor yönetimi?
Yani benim görüşüm şu andaki pozisyon %50-50. Yani %50 olabilir, %50 olmayabilir pozisyonda. Ama daha net o birazdan tahmin ediyorum ekonomik boyutlarına daha işin gelinmemiş. Burada Charlotte'un tavrı da önemli. Charlotte gelir mi? Tekrar gittiği bir takıma tekrar gelir mi? Veya daha yüksek Avrupa'da başka bir takıma mı gider? Yani o tabii onun tercihi.
Bu konuda elimizde bir bilgi var mı hocam? Charlotte'un iradesi ne yönde?
Şu anda onunla ilgili bir şey yok. Yani herkes tarafından Trabzonspor davet ediliyor. Sosyal medya kaç milyon tane şey var, istek var falan. Ama onun bir cevabı yok şu ana kadar. Charlotte'un biliyorsun şey de öyle. Hanımı da öyle, çok kız arkadaşla Trabzon'u çok seviyor, ediyorlar. Bazı paylaşımlar yapıyorlar ama şu andaki pozisyonu Charlotte'un direkt ağzından öğrenmiş bir şey değildi. Çünkü transfer oldu bu sene. Tekrar kendini ispat edebilir. Ben burada oyuncu kalacağım diyebilir. Ben kalıp tekrar eski düzeyime gelirim diyebilir. Yani onun için onun da böyle tekrar geri gitmek biraz onun için yani böyle baktığımız zaman aleyhde olmuş olur yani. Bir zıplama yaptı. Trabzonspor'dan bir büyük bir takımı, daha büyük bir takımı Avrupa Ligi'nde, Almanya Ligi'nde çok önemli bir yeri olan bir takıma giderek bu çıkışını yaptı. Tekrar acaba geri gelerek tekrar başlamak mı ister? Yani bunlar tabii çok önemli konular. Bunları bence zaman gösterir ve bu konuda tabii Charlotte'un kendisi bileceği bir iştir.
Sayın Hüseyin Tok, bizimle birlikte Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Bir Trabzonspor efsanesi bildiğiniz gibi teknik direktör Hüseyin Tok. Hocam, bence çok önemli bir vurgu yaptınız. Bundan sonraki transfer hamleleri genç ve gelecek vadeden oyuncular üzerine olmalı dediniz. Ancak şu anda Trabzonspor'un gündeminde Marek Hamsik var. 33 yaşında. Çok tecrübeli, benim beğendiğim bir oyuncu. Ne diyorsunuz bu konuya? Bu transfer oluyor mu ya da siz nasıl bakıyorsunuz bu transfere?
Biz Marek Hamsik'i çok Slovak bir takımdan seyrettiğimiz bir oyuncu. Napoli'deki çok liderlik vasfı olan bir oyuncu ama son 2-3 sene yani bilmiyorum Napoli'den ayrıldığı ne kadar oldu. Son yıllarda pek sürede almadım herhalde, tahmin ediyorum.
Göteborg'da oynadı en son.
Efendim?
Göteborg'da oynadı.
Az bir sene oynadı değil mi? Evet. Göteborg'da. Yani şimdi şeyden Napoli'den Göteborg'a gidiyorsun. Göteborg İsveç'teki malum böyle yüksek ligde olmadığını hep biliyoruz. Orada takip edildi mi? Oradaki form düzeyi nedir? Yani az evvel bahsettiğim gibi Hamsik'in yerinde Bakasetas oynuyor yani. Böyle nasıl olacak? Yani hocamacılık oynayan bir Hamsik. Biz onu 5-6 sene önce, 8 sene önce çok istedik ama tabii çok büyük paralara Napoli'ye gitti.
O zaman siz izleme komitesinde miydiniz hocam? Sizin bilhassa takip edip istediğiniz bir oyuncuydu değil mi?
Hem Slovak bir takım maçlarına gittik hem Napoli maçlarında onu seyrettik ama alma şansımız olmadı yani.
Anlıyorum hocam. Peki. Bakalım bu dönem transfer edilecek mi ama çok net anlıyoruz Sayın Hüseyin Tok'un sözlerinden. Biraz soru işaretleriyle dolu bir transfer hamlesi oluyor bu. Ama elbette ki Abdullah Avcı istiyorsa onun bir bildiği vardır ve oyun planı içerisinde yer edinecektir bu oyuncu. İşlevseldir. O bakımdan istiyordur. Bakalım ne olacak.
Ama şunu da belirteyim. Şimdi Uğurcan'ın transfer konusu var. Onu da tam netlik kazanmadı. Çünkü Avrupa'da da biraz ekonomik kriz var. İngiltere'nin haricinde diğer takımlarda biraz şeylerde kriz
tabii
var. Çünkü
harcama yapamıyorlar içinde hocam. Seviye dahil.
Pandemi dolayısıyla hepsinde ekonomik krizleri var. Şimdi Uğurcan'ın satışıyla ilgili, Uğurcan satılırsa yani iyi bir paraya, ondan bu transferle daha çok önem kazanacak. Yoksa Uğurcan satılması takdirde Trabzonspor'un öyle bir bütçesi yok yani. Onun için Uğurcan'ın buradaki rolü çok büyük.
Dört tane Türk'ün oynadığı Lille takımı Fransa Lig 1'i şampiyon tamamladı, kalecisini sattı. Uğurcan'ı mı alacak hocam? Bu doğru mu sizce?
Yani doğru gibi geliyor. Şimdi orada biliyorsunuz bir ara Türkiye'de Yugoslav furyası vardı. Niye? Buradan birkaç tane oyuncu iyi bir performans gösterdi. Herkes Yugoslav pazarına girdi aldı. Şimdi bizim futbolcular da bir takımında şampiyon oldular, başarılı oldular. Kimse beklemiyordu Türkiye'ne göre bir tane oyuncunun direkt oynayacağını ve katkı yapacağını. Beklemiyordu. Şimdi iyi paraya satmış olacaklar ki şeyi, o kendi kaleci, o da iyi bir kaleciydi. Yani onu da seyrettiğimiz maçlarda hiç hata yapmadan maçlar yönünde izledik. O iyi bir paraya gider. Uğurcan'ın aldıkları falan yarısını da alabilirler yani. Onun için mantıklı gibi duruyor.
Bakalım gelişmeler neyi gösterecek? Lille, Talip, Uğurcan Çakır'a, Inter Milan'ın ilgisi var. Bazı başka İngiliz takımları da ilgileniyor. Umarım onun için en iyisi olur. Var mı hocam ekleyeceğin son bir şey?
Yok, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar.
Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Bu arada Emrah Karalinç'in ajansspor.com'la bir haberi var. Charlotte'le ilgili olarak bu bölümümüzden çıkmadan bu haberin detayını sizlerle paylaşalım. Nagelsmann sonrası kalması zor. Leipzig de şu ana kadar beklentilerin altında kaldı ve geçen sezon sık sık eleştirildi. Alexander Charlotte. Oysa Trabzonspor'da harika bir sezon gerçekleştirmişti. 24 golle Süper Lig'in gol kralı olmuştu. Julian Nagelsmann'ın ardından golcü oyuncunun kalma olasılığı düşük gözüküyor. Göreve yeni gelen ve kulübün DNA'sını çok iyi bildiği için büyük güven duyulan Amerikalı Jesse Marsh'ın planları arasında Charlotte yer almıyor. Marsh gelecek yıl Paulsen, Brian Robbie ve Justin Kluivert gibi bir hücum hattı oluşturma arzusunda. O bakımdan bu transferde Trabzonspor'un eli güçlü, güçlü argümanlarla bu müzakere masasına oturacak. Bordo Mavili taraftarlarının gönlünde ayrı bir yer edindi Alexander Charlotte. Sosyal medyadan Come to Trabzonspor çağrısı yapılan Charlotte'un önceliği takımda kalabilmek. Charlotte konusunun hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. Bu arada Norveç basını Charlotte'de bu akşam oynanacak olan Lüksemburg maçı sonrası röportaj yapabilmek için mücadele içerisinde. Futbolcuyu çok sayıda gazetecinin aradığı ve ulaşamadığı ifade ediliyor. Son derece normal. 6 maçta bir gol attı. 6 maçta oynadı. Düzeltiyorum. Marek Hamsik'ten bahsediyorum. 6 maçta oynadı Marek Hamsik ve bir gol attı. Göteborg formasıyla. Yani az önce Sayın Hüseyin Tok bu konuda tereddütlerini dile getirmişti. Onun tereddütlerini haklı kılacak gerçekler bunlar. Sırada Dünya'dan Futbol bölümümüz var.
Futbol. Dünya'dan Futbol.
Fenerbahçe'ye yeniden dönmesi söz konusu olan Vedat Muriç ülkesi Kosova milli takımıyla harika bir maç çıkardı. Biliyorsunuz geçen sezon Fenerbahçe'ye çok büyük bir para kazandırarak Lazio'ya transfer olmuştu. Kosova hazırlık maçında San Marino'yu 4-1 yendi. Gollerin hepsini de Vedat Muriç attı. Kosova hazırlık maçında San Marino'yu eski futbolcusu forveti Vedat Muriç'in attığı gollerle yenmeyi başardı. 4-1'lik skorla 28. dakikada gol perdesini açtı Muriç. 45 ve 46. dakikalarda golleriyle skoru 3-0 yaptı. Ev sahibinin son golünde 76. dakikada yine Muriç kaydetti penaltıdan. San Marino'nun tek sayısı ise 85. dakikada David Tomassi'nin ayağından geldi. Geçtiğimiz sezon Lazio'da oynadığı Vedat Muriç 27 yaşında biliyorsunuz. İtalya Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam oynadığı 34 maçta attığı 2 golle beklentilerin uzağında kalmıştı. Fenerbahçe'ye kiralık olarak transferi söz konusu bugünlerde.
Futbol, dünyadan futbol.
Radyo Spor.
Avrupa'dan futbol. İngiltere.
İngiltere Profesyonel Futbol Birliği tarafından belirlenen yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday isimler açıklandı. İngiltere'de 2021 yılının en iyi oyuncusu adayları arasında ligi zirvede tamamlayan Manchester City'den 4 futbolcu yer alıyor. Bakalım Türk futbolcu İlkay Gündoğan bu listede var mı? Geçen sezon şampiyonluğa ulaştı Manchester City. Finalde Şampiyonlar Ligi finalinde bir diğer İngiliz takımı Chelsea'ye geçtiğimiz hafta sonu cumartesi akşamı kaybetmişti. Manchester City'de 4 oyuncu aday yılın futbolcusu ödülüne Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Kevin De Bruyne, Philip Foden ve Ruben Dias yılın en iyi oyuncusu adayları arasında gösterildi. Manchester United'dan Bruno Fernandes ve Tottenham Hotspur'dan Harry Kane ödülü aday gösterilen diğer isimler. Phil Foden İngiltere'de yılın en iyi genç oyuncusu adayları arasında da adını yazdırdı. Arsenal'dan Bukayo Saka, West Ham United'dan Rice, Chelsea'den Mason Mount, Manchester United'dan Greenwood ve Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold da yılın en iyi genç oyuncusu adayları arasında bulunuyor.
Avrupa'dan futbol. İngiltere.
Sevgili İrfan 25 bizimle birlikte Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Dün tarihi uzunlukta bir basın toplantısı düzenledi Ali Koç. İrfan 25'te basın toplantısındaydı Sözcü Gazetesi adına. Biliyorsunuz yıllardır Sözcü'de yazıyor. Başarıyla Fenerbahçe'yi takip ediyor. Vedat Muriç 4 gol attı. Kosova milli takımıyla hazırlık maçında San Marino'ya karşı Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye dönmesi söz konusu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dedi ki Emre Belözoğlu'yla yola devam etmeyeceğiz ama önümüzdeki 10 sene içerisinde Türkiye'nin en iyi teknik direktörü olacak, buna inancımız tam dedi. Onu taltifleyerek bir anlamda kırmadan yolları ayırmış oldu ve bir Alman bir de Portekiz ekolünden bahsetti. Şimdi Alman ve Portekiz ekolünden bahsederken özellikle ekol ifadesini kullandı Sayın Başkan. Bu ekolden gelirken illa Alman olması ya da Portekiz ekolünden bahsederken gelecek teknik direktörün Portekizli olması gerekmiyor. Bu ekol içerisinde yer almış başka milliyetten bir teknik direktör de olabilir. Haksız mıyım İrfan? Ne diyorsun bu konuda?
Doğru öyle bir şey de olabilir ama benim aldığım bilgiler Özgür, Portekizli teknik adamlarla görüşmeler halinde. Birkaç Portekiz teknik adamla Fenerbahçe'nin temasa geçtiği yönünde bir bilgi var. Hatta bu ismi söyleyeyim size. Premier Lig temsilcisi Wolverhampton'da teknik direktörünü yapan Nuno Espirito Fenerbahçe'nin temasta bulunduğu isimlerden bir tanesi. Onu söyleyebilirim. Kulübüyle zaten Premier Lig temsilcisiyle yollarını ayıracaktı ama tabii Premier Lig'den de Everton gibi kulüplerde Portekizli teknik adamı transfer etmek istiyor. Fenerbahçe'nin bu Nuno Espirito ile temasa geçtiği bilgisine sahibiz Özgür.
Başka hangi Portekizliler var Fenerbahçe'nin temasta olduğu?
Benim aldığım bilgiler dediğim gibi Nuno Espirito ile bir temas olduğu yönünde. Hatta yardımcılarıyla yani 5 yardımcısıyla birlikte Türkiye'ye geleceği tamamdırdı da aslında onun gelmesi bir de kapsamlı bir değişiklik olacak. Yani oradaki yardımcı teknik direktörlerin birçoğu da yollar ayrılacak. Orada yeni bir yapılanmaya gidecek Fenerbahçe. Tabii Fonseca yine gündeme gelen isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe 2018 yılında da Fonseca'yı 2018 yılında da Fenerbahçe Fonseca'yla görüşmüştü ancak Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Fonseca o zaman Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmemişti, geri çevirmişti. Şu anda Fonseca Bonuç'ta herhangi bir kulüp çalıştırmıyor. Fonseca'nın menajerlerinin de kulüple temas halinde olduğunu söyleyebiliriz. Menajerleri tarafından kulübe önerildiğini belirtelim Özgür. Tabii bu önümüzdeki süreç içerisinde daha fazla netlik kazanacak olay. Çünkü başkanın daha henüz yani Emre Belözoğlu'yla yollar ayırma konusunda çok yeni bir karar aldığını söyleyebilirim. Bu yüzden de temaslar, yabancı teknik adamla temaslar sürecek. Önümüzdeki süreçte belki başka henüz tabii gündeme gelmeyen yeni isimler de gündeme gelebilir Özgür.
Alman ekolünden bahsedecek olursak hangi teknik direktörler var gündemde sence İrfan?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Ralf Rangnick gündeme gelen isimlerden bir tanesiydi ama tabii bu sportif direktörlük görevini yürütmek istediği yönde bir bilgi var. Ama tabii bu nasıl olur? İlerleyen süreçte nasıl gelişir? Hep birlikte göreceğiz. Tabii yine şunu da belirtelim aslında. Her ne kadar iyi kariyerli bir teknik adamı getirmek de oldukça zor Fenerbahçe açısından. Çünkü hem yardımcılarının hem de kendisine verilecek yıllık ücretin yıllık ücretlerine maliyetini nasıl karşılayacak? Orada bir soru işareti de var Özgür. Bunu da belirtelim.
İrfan ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
Galatasaray bölümümüzdeyiz. Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun bir çağrısı var. Twitter üzerinden bu çağrıyı yaptı. Ne dedi? Gelin canlı yayında ilkelerimizi açıklayalım, sorunları teşhis edelim, çözüm önerilerimizi getirelim ve projelerimizi karşılaştıralım. Galatasaray için en doğrusunu belirleyelim. Bir hodri meydan yani seçilecek bir televizyonda, bu muhtemeldir ki Galatasaray televizyonu olacak. Televizyonda bütün başkan adayları oturacaklar. Canlı yayında projelerini açıklayacaklar. Demokratik bir biçimde fikirlerini ortaya koyup tartışacaklar. Ve genel kurul, Galatasaray taraftarı da hangi başkan adayı daha tutarlı, hangi başkan adayı bu son derece önemli olan seçime daha hazır, bunun kararını verecek. Sevgili Onur Özkan bizimle birlikte Galatasaray bölümümüzde Takvim Gazetesi'nin haber müdür yardımcısı, gelişmeleri yakından takip ediyor. Onur hoş geldin.
Hoş bulduk Özgür. Yayınlara kolay gelsin.
Teşekkür ederim. İyisin umarım.
İyiyiz. Koşturuyoruz. Transfer dönemi başladı.
Doğru.
Yeni sezon hazırlıkları da kısa sürede başlayacak. Çok tatil yok bize biliyorsun. Ligarası çok uzun sürmüyor. Hemen başlıyoruz tekrar.
Doğru. Transfer dönemi daha zor geçiyor bence.
Kesinlikle çok da hareketli geçiyor transfer dönemi bizim için. Ama bu sene sanki biraz daha durgun geçecekmiş gibi gözüküyor bana. Özellikle geçmiş sezona nazaran. Sanki takımlar biraz daha az ama öz hamle yapma isteğinde sezon. Dolayısıyla biraz daha sanki sakin geçebilir ve Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı da sanki biraz Ağustos'a kayacak gibi duruyor transfer yoğunluğu.
Peki. Ne diyorsun Eşref Hamamcıoğlu'nun çağrısına? Nasıl yankı buldu Galatasaray'da bu çağrı?
Yani henüz yankı bulamadı aslında. Yani
henüz çok iyi.
Yani buluşmanız gelmedi diğer başkan adaylarından benim gördüğüm kadarıyla. Tabii taraftar bazında baktığımız zaman olumlu karşılandı. Ben de olumlu buluyorum bu çağrıyı. Son derece demokratik bir çağrı. Dediğin gibi bunun yapılacağı platform Galatasaray TV'dir. Mustafa Cengiz'in mutlaka eğer diğer başkan adaylarından da olumlu bir geri dönüş olursa GS TV'yi başkan adaylarına açması gerekiyor. Çünkü kendisi daha önce başkan adayı olduğunda Dursun Özbek GS TV'yi açmıştı ona. Televizyona çıkıp projelerini anlatmıştı. Dolayısıyla kendisinin de benzer bir yaklaşım gösterip dediğim gibi olumlu bir geri dönüş olursa tabii ki şu ana kadar bir geri dönüş olmadı Sayın Hamamcıoğlu'na. Mutlaka GS TV'de 6 başkan adayına çıkıp projelerini anlatması, neler yapacaklarını camiye anlatması son derece faydalı olacaktır. Demokrasi adına da bence güzel bir adım olacaktır.
Onur, Okan Buruk'la ilgili iddia için ne diyorsun? Abdurrahim Albayrak'ın dün görüştüğünden bahsedildi ama özel bir görüşme yapmalarına gerek yok bence. Çünkü zaten sürekli bağlantıda olan insanlar bunlar, Galatasaraylı hepsi. Ne diyorsun?
Bence imkansız. Neden imkansız Özgür? İki nedenden dolayı imkansız. Birincisi, Okan Buruk şu anda Fatih Terim'in teknik direktörlüğünün konuşulduğu, görüşüldüğü, düşünüldüğü diğer başkan adayları tarafından bir ortamda henüz seçim bitmeden böyle bir şeye zaten adım atmaz. Yani Fatih Terim defteri kapanmadan Galatasaray'da kesin olarak Okan Buruk zaten kesinlikle böyle bir şeye girmez. Bu birincisi. İkincisi, mevcut başkan adaylarından en azından açık açık 3 adayın Fatih Terim'e devam edeceğini, hatta Burak Elmas'ın göreve bir başka teknik adam gelirse geri gelmez onun sözleşmesini feshedeceğini söylediği bir ortamda da Okan Buruk veya başka bir teknik adamın şu anda sözleşme imzalamasını mümkün görmüyorum ben. Belki Mustafa Cengiz yönetiminin böyle bir düşüncesi olabilir. Ancak Okan Buruk özelinden konuşursak Okan Buruk kesinlikle bu topa girmez şu anda.
Evet.
Mutlaka beklentisi vardır Okan Buruk'un. Eğer Fatih Terim giderse, o defter kapanırsa gelir miyim diye. Hatta şöyle bir şey var Özgür. Gaziantep'ten bir teklif aldı Okan Buruk'un Erol Bulut öncesi. Ama oraya ben Galatasaray'ı bekliyorum. Şu anda size yanıt veremem dediği de iddia ediliyor. Dolayısıyla mutlaka Okan Buruk'un böyle bir beklentisi vardır Özgür. Yani kafasından geçiriyordur. Fatih Terim eğer devam etmezse, bırakırsa veya yeni başkan Fatih Terim'e çalışmazsa acaba bana teklif gelir mi diye beklentisi olması son derece normal. Okan Buruk Galatasaray'ın evladı.
Deklare de etti yani hayalim ileride Galatasaray'ın teknik direktörü olmak dedi.
Bu çok doğal bir şey. Yani bu beklenti için olması çok doğal. Ancak şu anda herhangi bir resmi adım atmaz. Zaten etik olarak atmaz. Fatih Terim ilişkisinden dolayı atmaz. Artı dediğim gibi diğer başkan adaylarının Fatih Terim konusundaki tutumundan dolayı böyle bir adım atmaz. Ama tabii ki bakalım, eğer Yiğit Şah'dan veya herhangi bir başkan adayı Fatih Terim'e çalışmaya düşünmez ya da Fatih Terim'e anlaşamazsa mutlaka Okan Buruk ismi gündeme gelecektir Galatasaray'da. Hatta Fatih Terim sonrası en büyük adaydır Okan Buruk. Bu da kesin. Onu da söyleyelim. Yani Fatih Terim olmazsa sadece Yiğit Şah'dan değil, diğer başkan adayla da Fatih Terim'le anlaşamazsa ilk gidecekleri isim bence Okan Buruk olacaktır. Ama şu anda dediğim gibi ne Mustafa Cengiz yönetiminin böyle bir hamlesi oldu Okan Buruk'a karşı bir görüşmesi, ne de Okan Buruk'un böyle bir görüşmesi oldu. Onu belirtelim net bir şekilde.
Üstelik Mustafa Cengiz yönetiminin böyle bir girişimde bulunması doğru mudur?
Yani mümkün değil zaten böyle bir şey olması, dediğim gibi. Yani zaten şu anda
17 gün sonra seçim var çünkü.
Yani şimdi ayın 19'da seçim var Özgür. Galatasaray'da sezonu 15'inde açıyor. Yani dolayısıyla sadece 5 günlük bir boşluk olacak yani burada teknik adam konusunda.
Altyapıdan gelir bir teknik direktör çalıştırır.
Yok, zaten yani. Şu anda Necati Ateş ve Selçuk Güner şu an zaten görevde. Doğru. Aktif olarak. Fatih'im onlara zaten rapor bıraktı. Dolayısıyla Galatasaray eğer 14 veya 15'in sezonu açarsa iki teknik adamla 5-6 gün itman yapacak. Bu. Yani 5-6 gün için teknik direktör zaten getirilmez yani bir takım başına. Böyle şey mümkün değil. Dolayısıyla ben olayın dedikodudan ibaret olduğunu düşünüyorum. Böyle bir girişim olmadığını biliyorum ve bunu da belirtebiliriz artıkla bunu.
Bugün başkan adaylarından Metin Öztürk 20'sinden itibaren Fatih Terim görevde dedi. Çok net konuştu. Tabii kendi seçilme ihtimali üzerine de bunları söylüyor ama bir başka olguyu da ortaya koyarak bunu ifade etti. Dedi ki 4 adayın teknik direktörü belli Fatih Terim dedi. 2 aday Eşref Hamamcıoğlu ve Yiğit Şardan mı başka bir teknik direktörle çalışıyor? Yiğit Şardan'ın biliyoruz ama Eşref Hamamcıoğlu da daha önce biz Fatih Hoca ile öncelikli olarak görüşürüz. İşte bir bütçe sunarız. Bu bütçe çerçevesinde teknik direktör olarak devam etmek istiyor mu? Bakarız. Olmazsa idari görevde mi devam edecek? Bunu da değerlendiririz derken aslında bu konuya Fatih Terim'le devam etme meselesine mesafeli yaklaştığını da ifade etmiş oldu. Bence politik bir dille. O bakımdan Metin Öztürk'ün tespiti 6 aday içerisinde 4'ünün teknik direktörü belli. Fatih Terim ifadesini bu çerçeveden kabul edebilir miyiz?
Şöyle söyleyeyim Eşref Hamamcıoğlu için. Yiğit Şardan kadar Fatih Terim'e uzak değil. Ancak Metin Öztürk ve Burak Elmas kadar da yakın değil. Ortada duruyor şu an Eşref Hamamcıoğlu bu konuda. Yani Fatih Terim'le çalışmam da demiyor kesin olarak. Ama benim hocam Fatih Terim'de ifadesini de kullanmıyor.
Doğru.
Biraz mesafeli yaklaşıyor bu konuya Eşref Hamamcıoğlu. Eğer başkan seçilirse mutlaka ki Fatih Terim'le görüşecektir. İlk olarak bu konuyu ele alacaktır. Ancak sanırım Sayın Hamamcıoğlu başkan bir profil sergilemek istiyor. Yani dolayısıyla Fatih Terim'le yaşayabileceği olası sorunları da şu anda göz önüne getiriyor sanırım. Bunu masaya yatırıyor. O yüzdendir ki bence Fatih Terim'le görüşecektir ve kendi şartlarını masaya koyacaktır. Başkan adayı, başkan seçilirse. Diyecektir ki benim şartlarım bunlar. Bu şekilde çalışacaksak ben seninle çalışmak isterim diyecektir. Bu da Fatih Terim'in de tavrı önemli. Hani dediğim gibi Eşref Hamamcıoğlu Fatih Terim'e çalışmam ifadesini kullanmak istiyor. İçeriden gibi uzak değil Fatih Terim'e. Ancak dediğim gibi Metin Öztürk ve Burak Elmas bu konuda kesin olarak niyetlerini, isteklerini dile getirdiler. Ondan bir şüphe yok. Tabii şu anda şöyle bir şey var Özgür. Yani genellikle 4 başkan adayı üzerine duruluyor seçim öncesi. Yani İbrahim Özdemir ve Işın Çelebi konusunda yani hem genel kurul üyelerinin hem medyanın hem taraftarın sanki onlar biraz arka planda kaldı. Şansları yok tarzında bir değerlendirmesi var. Ben de bu görüşe katılıyorum.
Çekim ihtimallerine nasıl bakıyorsun?
Düşük görüyorum. Yani iki başkan adayının 4 başkan adayı üzerinden bir yarış gidecekmiş.
Yok. Her iki başkan adayının yani Işın Çelebi ve İbrahim Özdemir'in son dakikada adaylıktan çekilme ihtimali var mı? Buna nasıl bakıyorsun?
Olabilir. Mümkündür Özgür. Yani onlar da şu anda bir genel kurulun havasını koklayacaktır, bir tartacaktır durumu. Mümkündür böyle bir şey olabilir. Yani şu anda böyle bir şey yok ancak daha önce yaşadık bu durumları. Seçime yakın bir dönemde başka bir başkan adayın nereye çekilme olabilir ya da direkt adaydan çekilebilir bu adaylar. Ama dediğim gibi şu anda gözüken yani seçim aritmeti yaptığı zaman genel kurul öncesi sanki 4 başkan adayının üzerinde bir yoğunlaşma varmış gibi duruyor. Dolayısıyla iki başkan adayı da bunun farkındadır İbrahim Özdemir ve Işın Çelebi. Onlar da biliyor bu durumu mutlaka. Genel kurulda sonuçta konuşuluyor bunlar. Üyelerle konuşuluyor, temas halindeler. Olabilir, böyle bir çekilme yaşanabilir. O yüzdendir ki yani hep bu dediğim gibi 4 başkan adayı üzerinden yorum yapıyor Fatih Terim konusunda. Acaba çalışılan mı çalışılmazlar mı diye. O son derece normal. Dediğim gibi bu 4 aday şu anda diğerlerine göre, diğer 2 adaya göre önde gözüküyor Özgür.
Transferde son durum ne? Yeni bir gelişme var mı paylaşabileceğimiz Onur?
Vallahi Özgür yeni bir gelişme aslında yok. Neden yok? Çünkü yani yaşanan süreç ortada. Ama dediğim gibi Fatih Terim'in geçen gün tekrar Flora'ya geldi geçtiğimiz hafta sonu eşyalarını toplamak için. Orada Necati Ateş ile görüştü, Selçuk İnan ile görüştü. Orada raporuyla alakalı tekrar bir görüşme oldu. Direkt çünkü Fatih Terim şu an yönetimle görüşmüyor. Selçuk İnan ve Necati Ateş üzerinden bir görüşme oluyor genelde. Onlarla bir temas kurmuş çünkü en son Fatih Terim. Yani dediğim gibi burada Aytaç Kara ve Alparslan Üstü transferi şu an zaten Galatasaray'dan bitmiş gözüküyor, bitmiş durumda. Onun dışında Galatasaray'ın zaten dış transferde şu an bir hamlesi yok. Yabancı oyuncu transferi bazında. O konuda bir girişim yapmıyor Galatasaray. Daha önce yapılan girişimler vardı. Onlar da şu anda durmuş vaziyette. Bir sürü isim dolaşıyor medyada ama şu anda onlar genellikle menajer önerisi tarzında girişimler Özgür. Yani menajerler kulübe geliyor, böyle bir oyuncu var size anlaşabiliriz diyor, getirebiliriz diyor. Ama şu anda direkt resmi birebir yapılan bir görüşme yok şu anki mevcut yönetimin yabancı oyuncu bazında. Dolayısıyla artık Galatasaray seçim sonrasında 20'sini, 20 Haziran'ı bekleyecek. 20 Haziran'dan sonra mutlaka ki son derece hareketli bir transfer dönemi bekliyor Galatasaray. Hızlı bir giriş yapacaktır Galatasaray çünkü son derece önemli eksikleri var Galatasaray'ın. Oyuncuları gitti. Sözleşmesi biten oyuncular var. Opsiyonu kullanılmayan oyuncular var. Onun opsiyonu kullanılmayacağı bu yönetim tarafından Monaco'ya bildirildi Özgür. Onu belirtelim yani.
Bu önemli bir gelişme. Monaco'ya resmi olarak bildirdi mi? Biz onu Haziran'daki opsiyonu kullanmıyoruz diye.
Peki, aynen mevcut yönetim bildirdi onu.
Fatih Terim devam ediyorsa Onyekuru ile ilgili bir yeni tasarruf olabilir mi Galatasaray'ın?
Mutlaka olacak. Fatih Terim zaten giderken ki bırakırken raporunda en son bıraktığı raporda Onyekuru'nun kalmasını, opsiyonun kullanılması gerektiğini söylemişti Fatih Terim. Ancak mevcut yönetim sanırım gitmeden önce yeni bir Malik'in altına girmek istemiyor. Sonuçta 4,5 milyon euroluk harcama direkt Mustafa Cengiz yönetiminin hanesine yazacak eksi olarak. Sanırım böyle bir hane, borç hanesine tekrar yeni bir rakam girmesini istemiyor Mustafa Cengiz yönetimi. Dolayısıyla Monaco kulübüne bu opsiyonun kullanılacağını bildirdi. Tabii ki yeni yönetim gelir Fatih Terim'e devam ederse ve Fatih Terim de Onyekuru'nun alınmasını isterse yeniden görüşürü Monaco'yla. Ama Monaco tekrar 4,5 milyon euro iner mi bu rakamı? Kabul eder mi bu rakamı? Olumlu değil yani. Başka bir takımdan yüksek bir teklif gelebilir Onyekuru'ya. Fiyat artabilir. O biraz muallakta kalacak artık Onyekuru mevzusu ama şunu belirtelim en azından Galatasaray yönetimi, mevcut yönetim Onyekuru'nun opsiyonu kullanmayacak. Onyekuru'nun geleceği belirsiz şu an Galatasaray'da. Musa Muhammed'in zaten opsiyonu Aralık ayına kadar. Orada bir sıkıntı yok. Onun yeni gelen yönetim onunla ilgilenecek. Onun dışında zaten Galatasaray'ın opsiyonlu kiralık oyuncusu yoktu. Diğer oyunculardan Halil Dervişoğlu, Getson, Etebo'dan takımlarına geri dönecekler şu anda gözükene. Dediğim gibi şu anda transfer için Galatasaray herkes 20 Haziran'a bekliyor. 20 Haziran öncesinde çok net bir gelişme beklemiyoruz Galatasaray'da.
Eşref, düzelterek söylüyorum. Yiğit Çağdar'ın Rudy Garcia ile, teknik direktör Rudy Garcia ile görüştüğü yönünde bir iddia vardı. Ne diyorsun bu konuda?
Yani direkt isim olarak bir bilgim yok ama şunu belirtmek istiyorum. Yiğit Çağdar yönetimi ilk hedefi yabancı hoca.
Yabancı teknik direktör.
Evet, yani onların düşüncesi yabancı teknik direktör. Olmazsa Okan Buruk ismi gündeme gelebilir. Ancak onların ilk düşüncesi yabancı hoca. Hatta şöyle söyleyelim. Galatasaray'ın eski spor direktörü Cenk Ergün'le bir teması olmuş Yiğit Çağdar'ın. Eğer Yiğit Çağdar'dan göreve gelirse Cenk Ergün'ün de göreve gelmesi söz konusu olabilir Özgür. Spor direktörü olarak aynen.
Sevgili Onur Özkan, Takvim Gazetesi'nin haber müdür yardımcısı, Galatasaray bölümümüzde bilgilerini paylaştı, düşüncesini ifade etti sizler için. Çok teşekkür ederim Onur.
Ben teşekkür ederim Özgür. Kolay gelsin.
Tekrar görüşürüz. Sağ
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
Programımızın ilk bölümünde Sertaç Şanlı'yla, Anadolu Efes'in genç oyuncusuyla bir telefon bağlantısı kurmuştuk. Birazdan Fenerbahçe bölümümüze yeniden geçeceğiz. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç dün çok önemli açıklamalar yapıldı. Kaç transfer yapılacağı, hangi pozisyonlara bu transferlerin gerçekleştireceğiyle ilgili bilgiler verdi. İpuçları verdi demek daha doğru olabilir. Ve elbette ki teknik direktör konusunda da fikrini ifade etti. Hepimizin bildiği gibi bence sürpriz değildi. Emre Belezoğlu ile devam edilmiyor. Çünkü sezonun finali olarak görülen Sivasspor maçının kaybedilmesi çok belirleyiciydi. Ve bu noktada daha tecrübeli bir teknik direktörle yola devam etmenin gerçekçi olacağı konusunda fikir birliğine varmış yaptığı konuşmalarda Fenerbahçelilerle Sayın Koç. Ama Emre Belezoğlu'nun da potansiyelini, teknik direktörlük konusundaki potansiyelini zaman içerisinde olgunlaştırarak çok güçlü bir biçimde, hatta Türkiye'nin en iyi teknik direktörü olarak yine Fenerbahçe'de görev almasını arzu ettiğini ifade ediyor. Emre Belezoğlu da teknik direktörlüğe geçmişken tekrar sportif direktör olarak başka eski görevine dönüp devam etmeyi çok mantıklı bulmadığı için bugün itibariyle yollar ayrılıyor. Görünen o. Ve bir Portekiz, bir de Alman ekolünden bahsetti Ali Koç. Bu ekollerde yer alan teknik direktörlerle temas halindeyiz dedi. Löw, her ne kadar hakkında haberler çıksa da finallerden sonra Alman milli takımını bırakıp, bu kesin, bir süre dinleneceği konusunda, herhangi bir kulübü çalıştırmayacağı konusunda haberler çıksa da Fenerbahçe'ye gelmeyi, tekrar Fenerbahçe'de olmayı çok istiyor. Çünkü İstanbul'la arasında özel bir bağ olduğunu düşünüyor Joachim Löw. Bunu çok iyi biliyoruz. Almanya'dan onu tanıyan arkadaşlarımız, kaynaklarımız, Türkler bağlanıp bunu net bir biçimde ifade ediyorlar. Ayrıntılara birazdan geçeceğiz ama şimdi sıra geldi Avrupa'dan futbol İspanya bölümümüze. Dün ifade ettiğim gibi Real Madrid eski teknik direktörü, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile yeniden anlaştı. 3 yıllık bir anlaşma yaptı. Biliyorsunuz Everton'ı çalıştırıyordu Carlo Ancelotti. Ancak Real Madrid söz konusu olunca bir dakika bile düşünmeden Everton'la olan sözleşmesini feshetti ve Real Madrid'in yeni teknik direktörü oldu.
Avrupa'dan futbol. İspanya.
Carlo Ancelotti ile Real Madrid 10. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmıştı. Futbolcuların çok sevdiği, futbolculara karşı son derece toleranslı, hoşgörülü bir teknik direktör olarak dikkat çekiyor ama ne yapacağını da iyi bilen kararlı bir teknik direktör. Her ne kadar Real Madrid'de çalıştığı dönem boyunca sık sık konuşması nedeniyle, tavırları nedeniyle eleştiriliyor olsa da bence başarılı oldu. Ve kulüp yönetimiyle özellikle de başkan Florentino Perez'le çalışmak çok zor. Hiçbir teknik direktör dayanamıyor buna. Mourinho ile neler yaşadığını hepimiz biliyoruz. Ama bu süreci de, yani başkanla ilişkileri de iyi yönetti Carlo Ancelotti. Ve daha önce İtalya'da ülkesinde çalıştırdığı Milan'da, Inter'de son derece başarılı olmuştu. Bence İngiltere'de Everton'la da iyi işler yaptı. Everton'un potansiyeli çerçevesinde 3 yıllık yeni anlaşma yaptı ve tekrar Real Madrid'e döndü. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak, bunu hep birlikte göreceğiz değerli dinleyiciler. Bu arada Kun Agüero ve Eric Garcia'yı transfer etmişti Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona. Şimdi Katalan medyasından gelen habere göre Barcelona'da başkan Joan Laporta Koeman'la, teknik direktör Ronald Koeman'la yola devam etme kararı aldı. Ancak bir şartı var. Nedir bu şart? Az sonra bunu da açıklayacağım sizlere.
Avrupa'dan futbol. İspanya.
Değerli Nijer, Anadolu kulüplerimizde transfer çalışmalarını sürdürüyorlar. Fatih Karagümrük'te sözleşmesi biten 23 yaşındaki savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk'un yeni adresi belli oldu. Atakaş Hatayspor, Fatih Kuruçuk da sözleşme imzaladı. 2 yıllık. 23 yaşında biliyorsunuz Fatih Kuruçuk. Başarılı maçlar çıkarmıştı. Birinci ligdeki şampiyonlukta da pay sahibiydi ama son dönemde Süper Lig'de çok fazla forma şansı vermemişti yeni teknik heyet Fatih Kuruçuk'a. Bilemiyorum ne tür bir sorun yaşandı ama kendini gösterme azminde olan, sürekli gelişim gösteren, gelişmeye açık bir futbolcu. 14 maça çıktığı geride kalan sezonda Fatih Karagümrük'le ve oradan sözleşmesini feshederek ayrılınca yeni adresi belli oldu. Atakaş Hatayspor. Bu arada Boupenza'nın Galatasaray'a transfer olabileceği ile ilgili haberler çıktı. Boupenza'nın bir resmi, bir imajı yayımlandı sosyal medyada. Sırtında kocaman bir aslan dövmesi var. Buna istinaden Galatasaray'ı istediği yönde yorumlar yapıldı ama Hatayspor'un bu futbolcunun transferiyle ilgili beklentisi yüksek. İngiltere'den talibi var. İtalya'dan Atalanta Boupenza'yı ısrarla isteyen kulüplerden bir tanesi. Bu konuya da değineceğiz. Şimdi sıra geldi Fenerbahçe bölümümüze. Yeniden Fenerbahçe bölümümüze geçiyoruz. Bu sefer sevgili Emrah Karalinç, Radyo Spor programcısı bizimle birlikte olacak. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olabilir sorusuyla ilgili esaslı bilgilere sahip Emrah. Bunu anlatacak sizlere birazdan.
Haber özel. Haber özel.
Emrah, yayınımıza hoş geldin, merhaba.
İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
Ben de sana kolaylıklar dilerim. Emrah, Portekiz ekolünden bahsetti Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç. Sen de bu konularda somut bilgilere ulaştın. Her şeyden önce tebrik ederim seni.
Çok teşekkür ederim. Evet, Sergio Conceição Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri. Tabii Sport Auto Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamladı Fenerbahçe. Emre Belezoğlu ile benim beklediğim üzere yol ayrımı yaşandı. Önceki programlarda, ki Nisan ayının başında bunu söylemiştim yine Radyo Spor canlı yayınında, Emre Belezoğlu'nun göreve devam etmeyeceğini ifade etmiştim. 16 yıllık bir teknik direktör olduğunu paylaşmıştım. Nitekim böyle bir karar çıktı. Sayın Başkan Ali Koç böyle bir karar verdi. Dün basın toplantısında senin de ifade etmiş olduğun gibi açıkçası mesajı verdi Sayın Ali Koç. Bugün gündeme gelen isimlerden biri Sergio Conceição. Tabii ortadaki performansı gerçekten de muazzam. Sergio Conceição'nun sözleşmesinin sezon sonu itibariyle bitecek olması da önemli bir detay. 30 Haziran'da kontratı sona erecek ve şu ana kadar sözleşme konusunda net bir cevap vermedi kulübüne. Porto'nun şöyle bir önerisi var ki şu anda Conceição'nun tatile çıktığını söyleyelim. Henüz herhangi bir imza atmadı. Porto diyor ki, ey hocam 2 yıllık kontrat imzalayalım, devam edelim. Yani 2023 yılına kadar Sergio Conceição'yla devam etme yönünde bir fikri var Porto yöneticilerinin. Son 4 yılda tabii kazanmış olduğu kupalar oldukça önemli. Süper Kupa'dan tutun ligdeki şampiyonluklara, Portekiz Kupası. Ama teknik adam henüz şu ana kadar geri dönüş yapmadı. Porto 3 milyon euronun üstünde bir rakam öneriyor hocasına. Conceição eğer anlaşmayı tamam derse de bu rakamı elde etmiş olacak. Ve Porto şu anda haber bekliyor hocasından. Teknik direktörlerinden memnunlar. Conceição'nun kendisine öneriden o 2 yıllık kontrata geri dönmelerini ifade etmiştim ya. 3-4 gün içinde bize geri dönüş yap diyorlar. Çünkü başka alternatifleri de düşünme durumu olabilir Porto'nun. Fakat bu B planı. Öncelikle plan başarılı bir teknik direktör olan Conceição ile yola devam etmek. Durum bu. Conceição cephesinden son bilgiler bu şekilde. Bunun dışında tabii ki André Villas-Boas son derece önemli teknik adamlardan biri. Hocam,
oraya geçmeden önce tabii. Fenerbahçe'den herhangi bir yetkili ya da doğrudan sayın başkan bilmiyorum. Bu teknik direktörle Conceição ile bağlantı kurdu mu? Fenerbahçe konuşuyor mu?
Benim bildiğim kadarıyla herhangi bir temas kurmadı şu an için. Çünkü henüz çok yeni. Sayın Emre Belezoğlu ile görevin devam etmeme durumu. Ve adımlar atılacak ama önümüzdeki günlerde ne olur onu bilemiyorum. Önceliği Porto'nun Conceição. Evet. Şu anki pozisyon bu.
Peki André Villas-Boas 1977 doğumlu, 44 yaşında ve Mourinho'nun veliahtı olarak gösterilmişti ama gittiği bütün takımlarda bir türlü beklenen potansiyeli patlamayı ortaya koyamadı André Villas-Boas ama ben hala önemli bir teknik direktör, akıllı bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Bu konudaki son durum nedir sence?
André Villas-Boas küçük Mourinho olarak tanımlayabileceğimiz bir teknik direktör ki José Mourinho ile beraber de çalışmışlığı var. Onun öğrencisiydi. Tabii çok önemli bir teknik direktör.
Çok özür dilerim, sözünü unutma. Bir son dakika bilgisi. Fenerbahçe'de seçim tarihi değişti. Kongre 25-26 Haziran'da gerçekleştirilecek. Pazar günlerinin yasak kapsamında olduğunu hesap edemedik dedi Sayın Başkan dün yaptığı basın toplantısında. Şimdi Fenerbahçe açıklama yaptı. 25-26 Haziran günlerinde Fenerbahçe kongresini gerçekleştirecek. Kusura bakma Emrah, devam edelim lütfen.
Estağfurullah tabii ki. 4-3-3 sistemini kullanan bir teknik adam André Villas-Boas. Tabii özellikle son dönemlerde çok ciddi bir buhran yaşadığını söyleyebiliriz André Villas-Boas'ın. Neden? Şöyle bir gerçeklik var. Fransa'da çalıştığında ki Marsilya'da çalıştı Villas-Boas. Orada ciddi problemlerle karşı karşıya kaldı. Yani yönetimde ters düştü. Ve bir basın toplantısında dedi ki Marsilya'dan hiçbir şey, para dahi istemiyorum. Sadece ayrılmak istiyorum ve kafamı dinlemek istiyorum. André Villas-Boas'ın açıklaması buydu. Tabii çalıştığı takımlar oldukça önemli takımlarda çalıştı. Zenit'te çalıştığı dönemlerde Rus basını da kendisi daha ciddi bir çıkış yakalamasını beklerdim ben André Villas-Boas'tan. Sonrasında tabii Marsilya öncesinde bir macerası vardı. O macera Şangay SIPG takımındaydı. Orada da yüklü bir maaş alıyordu tabii ki André Villas-Boas. Fakat beklentilere bir türlü karşılık veremeyen bir teknik direktör. Yeni bir meydan okuma olabilir onun açısından. Dolayısıyla Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum André Villas-Boas'ın. Tabii Sayın Başkan Ali Koç'un yelpazesi mutlaka geniştir ve önemli ekollerden bahsetti. Villas-Boas gelirse Sayın Ali Koç ve yönetimiyle ne kadar anlaşabilir bilmiyorum. Çünkü inatçı, tırnak içinde söylüyorum, inatçı özelliği var ama Fenerbahçe'yi başarıya taşıyabilecek potansiyelde bir teknik adam olarak görüyorum. Son bilgi bu, henüz temas yok ama temas olabilir. Yüksek ihtimalle olacağını da düşünüyorum.
Peki. Emrah, çok teşekkür ederim verdiğin bilgilerden dolayı.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
İyi çalışmalar. Emrah Karalinç, Fenerbahçe'nin Portekiz'deki teknik direktör arayışlarıyla ilgili bu bilgileri aktardı.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Futbol, dünyadan futbol.
Değerli Nijer, Bosna Hersek'te Saray Bosna'dayız. Bizi orada Nedim Hrapović bekliyor. Hrapović, Edin Višća'nın temsilciliğini üstleniyor ve Edin Višća'ya en yakın isimlerden bir tanesi. Bakalım gerçekten Edin Višća Başakşehir'den ayrılıp Trabzonspor'a ya da Fenerbahçe'ye transfer olacak mı bu yaz transfer döneminde? Hello Mr. Hrapović.
Yes.
I hope you. Thank you very much for joining us. Okay. I hope you're fine, sir.
I'm fine, thank you. Hope thank you.
I'm well. I'm all right too.
Okay.
Thank you. Here there are so many rumors about the football future of Edin Višća. Could you tell us the truth? For example, Fenerbahçe'nin Trabzonspor. Talk to you for him, sir.
No, never. They never talk to us. To be honest, for the past 5 years, there are always rumors every year, every season about Edin going to these big clubs. But they were never concrete offer or anything, you know, to be honest.
Şimdi Fenerbahçe ve Trabzonspor Edin Visca'yı transfer etmek istiyor mu? Nedir? Pek çok dedikodu var. Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz? Bize anlatabilir misiniz? Gerçek nedir? Yani zaten çok uzun süredir hemen hemen bütün transfer dönemlerinde buna benzer dedikodular çıkıyor. Ancak ben ne Fenerbahçe ne de Trabzonspor'la temasta değilim. Bize ulaşan somut bir teklif de yok bu kulüplerden, diyor. Edin thinks it's the right time to move to another team. I mean, that he wants to change things, his football career, this summer.
Okay.
Sir?
Okay, I will tell you one thing. Edin extended his contract last year with Başakşehir. Edin feels as a part of the family of Başakşehir, so he is happy in Başakşehir. He is not thinking of moving anywhere at the moment, to be honest. You know, he has the future plans with Başakşehir.
Okay. So up to all to the club. I mean Başakşehir, right?
Yes, with Başakşehir, you know, if some club has interest for Edin, any club in Turkey, okay, they should contact Başakşehir club president Göksel Gümüştad and speak to them regarding Edin. You know.
Great.
This is the relationship we have with the club, so it's, you know, that's the best way to do it.
Yeah.
If comes, yes.
You respect the club decision. Okay.
We are with this club for 10 years and we respect it. So we wouldn't do anything behind their back.
Okay. You
know, what they say, we do. It's like simple, you know.
Yes, I understand you. Thank you very much. Again.
We feel as a part of that family, of the club, you know.
Yeah, I can imagine. It's normal. 10 years, right?
Mm-hmm. Yes, 10 years. It's like saying, last year we had a successful season. We celebrated championship.
Yes.
You know, this year was a little bit difficult, but, you know, we are going to keep on going and see what's going to happen this year.
Thank you very much. Again,
okay.
Join
no
us.
No problem, anytime.
It's my pleasure to talk to you always. Thank you.
Thank you very much. Bye-bye.
Bye-bye. Talk to you another. Ciao.
Bye.
Talk to you another time. Ciao. Nedim Rapovic bizimle birlikteydi değerli dinleyiciler. Bosna'daki numaraları bizim radyonun telefon numarasıyla aramak zor oluyor. Bilmiyorum. Oradaki sistemden, telefon sisteminden kaynaklanıyor. WhatsApp'tan gerçekleştirdik bu konuşmayı. Son olarak ben Edin'le ilgili düşüncesi nedir? Ya daha doğrusu Edin Visca'nın düşüncesi nedir? Artık bir değişim zamanı geldiğini düşünüyor mu? Kulüp değiştirmek istiyor mu? Kariyerinde daha yüksek bir seviyeye atlamak istiyor mu? Örneğin adı geçen büyük takımlar Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor mu? Şeklinde bir soru sordum. Her şeyden önce bir hatırlatma yaptı. Geçtiğimiz yıl Edin Visca'nın sözleşmesini uzattık Başakşehir kulübüyle, diyor. Başakşehir de mutlu, diyor, ve şu an itibariyle Edin Visca'nın geleceği Başakşehir. Bunun dışında bir şey düşünmüyor ama elbette ki Başakşehir'e teklif gelir ve Başakşehir bunu değerlendirirse o zaman bizim için de yeniden düşünme olanağı mümkün olabilir. Ama şu an itibariyle böyle bir düşüncemiz yok. Zaten 10 yıl oldu neredeyse. Başakşehir'i ailesi gibi kabul ediyor. Göksel Gümüştağ ile ilişkilerimiz çok iyi. Kulüp başkanı Göksel Gümüştağ ile. Dolayısıyla ayrılmayı düşünmüyor. Üstelik somut bir teklif de yok. Ve Başakşehir ile olan sözleşmesine sonuna kadar saygı duyuyor. İlişkileri çok iyi. Bir önceki sezon şampiyon oldular. Başarılı oldu. Yani böyle çok acil ve yakıcı bir biçimde bir başarı arzusu da yok. Yani bu anlamda zaten başarılı olduğu bir yerde, kulüpte başarılı olduğunu düşünüyor. Şampiyon olmak çok önemliydi Süper Lig'de. Dolayısıyla şu an bize gelen teklif olmadığı gibi ayrılmak gibi bir niyeti de yok Edin Visca'nın. Bunu net bir biçimde sizlere ifade edebilirim. Aslında ben bunu daha önce de söyledim, diyor Nedim Hrapovic, Edin Visca'nın menajeri. Ama sürekli dedikodular çıkıyor her transfer döneminde. Ama ne bizi arayan var ne de elimize geçmiş somut bir teklif yok. Üstelik Visca devam etmeyi arzu ediyor Başakşehir kulübünde, dedi.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
Az önce size İspanya'dan, daha doğrusu tam adıyla söyleyecek olursak Avrupa'dan Futbol İspanya bölümümüzde bir bilgi aktarmıştım. Juan Laporta Barcelona'da yeniden başkan oldu. Bir hukukçu, Barcelona'yı Rossey'den önceki dönemde çok başarıyla yönetti. Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Pep Guardiola'lı, Messi'li yeni jenerasyonun önemli bir ismiydi ve bu başkanlık deneyimi onun bugün yeniden başkan olmasını sağladı. Bir karar verdi. Neydi bu karar? Ronald Koeman'la devam etmek, sözleşmesinin sonuna kadar devam etmek yönünde bir karar. Ancak bir şartı vardı. O şartı açıklamamıştım size. Bir şart koşarak devam etme kararı verdi. Çünkü iki haftadır bir başka teknik direktörle görüşüyor. Hatta birden fazla teknik direktörle görüştü. Aradı, taradı ama sonuç itibariyle şartları oluşturamayınca Koeman'la devam etmeye karar verdi. Bu arada geride bırakılan sezonda Koeman yönetimindeki Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde ve La Liga'da istediğini alamadı ama Copa del Rey şampiyonu oldu. Sanırım Real Madrid'e yaklaştı bu konuda, Copa del Rey'i kazanmak konusunda. Fakat bu yetmiyor ve kesmiyor Barcelona'yı. O bakımdan tereddütleri vardı. Başkan Laporta'nın Koeman'la devam edip etmeme konusunda. Agüero, Arjantinli golcü, önceki gün imzayı attı. Eric Garcia, stoper. Stile yollarını ayırdı ve İspanyol stoper Barcelona'nın yeni oyuncusu oldu ve bir açıklama yaptı. Dedi ki Pique ile karşılaştırılmam doğru değil. Çünkü farklı özelliklere sahip oyuncuyuz. Yani stoper oynuyor olmam onunla karşılaştırmama yeter bir ölçüt değil. Biz farklı anlayıştaki, tarzdaki stoperleriz dedi. Neyse, bunlar detay konular. Asıl mesele şu: Laporta nasıl bir şart koştu Koeman'a? Çok ilginç. Duyduğunuzda şaşıracağınızdan eminim. Laporta oyun sistemini belirlemiş. Bu oyun sistemine göre Barcelona'yı oynatırsan ancak teknik direktör olarak devam edebilirsin Barcelona'da demiş. Şunu istiyor Juan Laporta: Koeman, bu sezon Barcelona'yı 4-3-3 sistemiyle oynat. Çünkü Barcelona asıl zaferlerini bu sistemde, bu anlayışta, bu dizilimde kazandı. Çok daha gole dönük, çok daha fazla gol atma potansiyelini içeren bir oyun anlayışı. Fazla ofansif ve Barcelona böyle başarılı olabiliyor. Bu bizim için tartışılması mümkün olmayan, tartışma götürmeyecek bir konudur. Bunu kabul ediyorsan, takımı 4-3-3 sisteminde oynatmayı kabul ediyorsan devam edelim demiş. O da kabul etmiş ki devam ediyorlar. Hatta çok ilginç bir detay daha. Laporta Koeman'a bir örnek vermiş. Bizim kadın takımımız böyle oynuyor demiş. Wendley oyuncumuz da zaten bunu ifade etti. Bu sistemde 4-3-3 ile son derece parlak skorlar aldık ve oynadığımız dönemde kendi başkanlığını yaptı ve Barcelona'nın hem ligi hem kupayı, Copa del Rey'i kastediyorum, hem Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 3 kupalı sezonlarında ligin en çok gol atan, hatta Avrupa'nın en çok gol atan takımı olmayı başardı bu sistemde 4-3-3 ile diyor. Ve 4-3-3 sistemi Camp Nou'ya tekrar dönecek. Bunu kabul ediyorsan devam edelim sözleşmenin sonuna kadar demiş. Koeman da kabul etmiş ve devam ediyorlar. İşte bu detay ya da şart. Laporta'nın şartı. Şimdi Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Beşiktaş'ın formasını başarıyla giydi futbolculuğunda. Teknik direktörlük konusunda da önemli deneyimleri oldu. Süleyman Oktay bizimle birlikte. Süleyman abi, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba.
Hoş bulduk Özgürcüğüm. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum.
Sağ olun.
Sağ ol Özgürcüğüm.
Tabii siz somut bilgilere de sahipsiniz Süleyman abi, Beşiktaş'la ilgili olarak. Ne diyorsunuz? Sergen Yalçın'ın sözleşmesi önümüzdeki hafta içerisinde uzayacak mı?
Ya tabii Özgür, Sergen Yalçın 2 kupa aldı. Çok başarılı oldu bu sene. Muhakkak anlaşacaklardır. Sözleşmesi uzayacaktır. Çünkü Sergen Yalçın'sız bir Beşiktaş artık hiçbir Beşiktaş'ı düşünemez. Ama tabii ki neticede son karar kulüplerde, özellikle dernekler kanununa göre yönetilen kulüplerde başkan çok önemlidir. Başkanın iki dudağı arasındadır ama başkan da kendi ayağına kurşun sıkmayacağını düşünüyorum.
Peki.
Yani... Ama şöyle bir şey var Özgürcüğüm. Tabii ki sıkıntı büyük. Maddi açıdan kulüplerimizde, Beşiktaş'ımızda da büyük sıkıntılar var. Tabii ki Sergen de yaklaşımını ona göre yaparsa, tabii ki hak etmiştir. Evet, düzgün bir para alması lazım. Emsallerine bakarak bir güzel bir ödeme yapmaları lazım ama ona rağmen de Sergen de bunu bilerek, kulübün durumunu bilerek herhalde o da belli bir seviyede kalacaktır diye düşünüyorum.
Süleyman yani. Abi şimdi benim bildiğim kadarıyla para problem değil. Yani Sergen Yalçın parayı çok konuşmuyor ve ön plana koymuyor. Yani zaten Sayın Başkan da sanırım bu konuda tatmin edici, herkesi tatmin edici bir rakam ortaya koyacaktır. Bence Sergen Yalçın rahatsız olduğu başka konu var. Ne biliyor musunuz?
Nedir Özgürcüm?
Sergen Yalçın transferler konusunda rahatsız. Şu ana kadar Beşiktaş'ın gündemine pek çok oyuncu geldi. Ve bu oyuncuların pek çoğuyla da temas kurulmuş. Ama Sergen Yalçın istediği bir tek oyuncu var. Bunların içinde Salih Uçan. Dolayısıyla şimdi teknik direktörün oyun planı çerçevesinde oyuncu talep etmesi, teknik direktörün talepleri doğrultusunda transfer komitesinin oyuncuya gitmesi, bu çerçevede müzakereleri yapması çok önemli. Teknik direktörün kendini rahat hissedebilmesi açısından. Şu ana kadar bu olmuyor. Ve ben bunu net biliyorum. Sergen Yalçın bu işin düzeltilmesini istiyor. Yani transfer komitesinin değişmesini istiyor. Şart bu. Bence bu koşullarda da son derece rahatsız bir ortam, kendisi açısından son derece rahatsız bir ortam olacağını düşündüğü için bu sözleşme uzatma meselesine mesafeli bakıyor. Yani transfer komitesinin teknik heyetle uyumlu bir biçimde transfer işlerini yürütmesini istiyor. Şu ana kadar böyle olmamış. Bu değişsin diyor. Yani bunun içinde yönetici varsa yönetici de değişsin. Orada transfer komitesinde kim çalışıyorsa, Beşiktaş'ın profesyonel olarak istihdam ettiği kim varsa bunlarla ilgili değişiklik talep ediyor. Bu net. Süleyman abi, ne diyorsunuz bu konuda?
Tabii şimdi şöyle bir şey var Özgürcüğüm. Ben de kendi fikirlerimi sunayım buradan. Şimdi muhakkak uzlaşmayı çok iyi yapmaları lazım. Yani yönetim, daha doğrusu Başkan Ahmet Nurçevi, yönetimdeki transferden sorumlu yönetici ve Sergen Yalçın. Bunlar oturacaklar bu konuları A'dan Z'ye konuşup tartışıp en faydalı şekilde nasıl yapabilirler, bunun sonucuna gitmeleri lazım. Çünkü önümüzde geçen sene başarılı olmuş bir takım, başarılı olmuş bir transfer şekli var. Şimdi bunları tabii ki kimler yaptıysa bu transferleri, kimler Gezzal'ı getirdiyse, Rozi'yi getirdiyse, Abubakar'ın üstünde karar verdiyse veya işte öbür transferleri kimler yaptıysa, bunların da tabii ki kötü transfer olmadığını gördük, iyi transferler olduğunu gördük. Bu kişilere de bu sene yine şans vermek lazım. Ama tabii ki teknik direktör futbolu yönetiyor, futbolun taktiğini yönetiyor, sistemini, saha içinde ne gerekiyorsa onu yönetiyor. Hangi mevkiye ne lazım olduğunu, nasıl futbolcu lazım olduğunu tabii ki Sergen Yalçın söyleyecek. Yani benim demek istediğim bunlar, bu birimler, başkan, yönetici, Sergen otururlar beraber, bunun kararını verirler. Ama Sergen Yalçın da çok ısrar edip geçen sene başarılı olmuş bir yönetici varsa, hakikaten bu transferlerde o yöneticiyi devre dışı bırakmak istiyorsa, bence bu da yanlış. Hatta biliyorsun sen, senden olan konuşmalarımda bu işlere en çok karşı çıkan insanlardan biri de bendim. Hep ne diyordum? Futbolu futbolun içinden gelenler yönetsin. Futbolcuları, transferleri futbol oynamış, tecrübeli futbolun içinden gelenler yapsın diyordum. Ama geçen sene iyi transferleri, ucuza iyi futbolcuları alındığını da ben görünce hakikaten şimdi diyorum ki demek ki bizim yönetimimizde de bu transferleri, iyi transferler, düzgün transferler yapacak insanlar var. Bunları da o zaman devreden çıkarmamak lazım. Tabii ki bu işin patronu Sergen'dir. Sergen'in doğrultusunda gitmelerinde fayda var.
Peki.
Özgürcüğüm.
Bakalım bu konuda nasıl bir çözüm üretecek Sayın Başkan. İş Başkan da tabii başkan bir formül üretecektir. Herkesin bu konudaki rahat çalışmasını sağlayacak ortamı üretmek ya, adına rahatlamasını sağlayacak.
Özgürcüğüm.
Üretecektir, evet.
Ha, tabii bak şimdi başkan da neyin hesabında? O da doğru yolda gidiyor. Hakikaten geldiğinden beri istiyoruz. Biz Beşiktaş'ın içindeyiz. Yani çok doğru işler yapıyor. Yani o da çok açılmadan kulübü borçlarını daha fazla yukarılara gitmeden müsaade etmiyor. Ve de iyi bir yöneticilik örneği gösteriyor. İyi bir başkanlık örneği gösteriyor. Yani ona da saygı duymak lazım. O da onun da yaptığı iş Beşiktaş'ın menfaatlerine. Zaten bu sene uygun fiyatlara iyi transferler yapılabileceğini de bütün Türkiye gördü. Beşiktaş'ın ne kadar iyi futbol oynadığını, ne kadar gözü hoş gelen futbol oynayıp zor da olsa, son maçta da olsa şampiyonluğu ipini gösterdiğini herkes gördü. Bana göre Beşiktaş 7-8 maç evvel belki de garantilemesi lazımdı. Ama Abubakar'ın oynamaması işi son maça kadar götürdü. Yani, başkana da saygı duymak lazım. Ama şu bir gerçek, kulüplerde, bu kulüplerde dediğim gibi derneklerle yönetilen kulüplerde neticede en son kararı başkan verir. Başkanın iki dudağının arasındadır kararlar. Çünkü teknik direktör de oranın bir çalışanıdır. Yönetici de başkanın emrindedir.
Peki. Özgürcüm. Süleyman abi, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bir şey
değil. İyi günler. İyi günler Özgürcüm.
Sayın Ahmet Durçebi tabii pek çok problemle boğuşuyor. Bunları da, bu dinamikleri de, yani hem teknik heyetin talepleri, hem transfer komitesinin çalışması, bunları uyumlu hale getirebilmek için de çözümler üretmek zorunda. O bakımdan az önce söylemeye çalıştım, başarılı olamadım ama şunu söylemeye çalıştım. Basit ve yalın bir anlatımla Sayın Başkan bu problemi çözmesi gereken, bu problemi çözebilecek olan tek kişi. Ben Sayın Ahmet Durçebi'nin de bu konuda bir uzlaşma noktası bulabileceğini, taraflar arasında bir uzlaşma noktası bulabileceğini düşünüyorum. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Takip ettiğiniz ve dinlediğiniz için yarın aynı saatte buluşuncaya dek. Şimdilik hoşça kalın.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com Özgür Sancar'la spor kazanını sundu.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.